Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde nasıl kurtulduk konusu vardır. Tanrı bu halkı kurtarmak için vaatte bulundu. Tanrı karar vermişti bu halkı Mısır'dan kurtarmaya. Tanrı'nın kurtarma yetkisinden şüphemiz yoktur. Kurtuluş için güç, yetki ve yetenek gereklidir. Elçi Pavlos Romalılar 1:16'da çünkü müjdeden utanmam diyor. Çünkü her iman edene kurtuluş sağlayan Tanrı gücüdür. İlkin Yahudi'ye hem de Yunanlı'ya. Değerli dostum, kurtuluş için büyük bir güç gerekir. Tanrı kurtuluş için Firavun'un gücünü yenmesi gerekirdi. Tanrı günahın gücünü yenmesi gerekir. Tanrı bizi şeytanın, günahın, ölümün egemenliğinden kurtarıp özgür etmesi gerekir. Bunlara güç gerekir. Bu sadece yetki meselesi değildir. Tabii ki Tanrı her güce sahiptir ve Firavun'u da yenip İsrail halkını kolaylıkla kurtarabilirdi. Ama başka bir soru vardır burada. Tanrı bunu yaparken adil kalabilir mi? Kurtuluş aynı zamanda adaletle de bağlantılıdır. Tanrı'nın adaleti, doğruluğu burada belli oluyor. Tanrı'nın doğruluğu, adaleti kurtuluş sayesinde bize gösteriliyor. İncil'den söz ettiğimiz zaman her zaman Tanrı'nın sevgisinden söz ediyoruz. Bu doğrudur. İncil'de Tanrı'nın sevgisini görüyoruz. Romalılarda daha çok Pavlos Tanrı'nın doğruluğuna, adaletine ağırlık veriyor. Elçi Pavlos Romalılar 3:26'da şöyle diyor. Böyle davranmasının nedeni adaletinin şimdiki dönemde açıklanması içindir. Hem kendi doğruluğu hem de İsa'ya iman edeni doğrulukla donattığı kanıtlansın diye. Bu müjdenin harika yönüdür kardeşim. Tanrı suçlu olanları suçlarından kurtarıyor, onları özgür ediyor ama hiçbir an adaletinden şaşmıyor, ödün vermiyor. Çıkış ikinci bölümde Musa'yı bir kurtarıcı olarak göreceğiz. Tanrı kendi bilgeliğine göre seçmiş olduğu bir halkı kölelikten kurtarmaya hazırlanıyor. Musa'nın doğumuyla başlayıp onun yaşamının ilk 40 yılını Firavun'un sarayında geçirdiğini, sonra İsrail halkıyla bağlantı kurmaya giriştiği zaman reddedildiğini göreceğiz. Çıkış kitabının ilk 11 bölümünde Musa'yı İsrail halkının kurtarıcısı rolünde görebiliriz. Daha önce belirttiğim gibi bölüm 1'de İsrail halkı Mısır'da kölelik yaşamı sürdürür. Bölüm 2'de Musa dünyaya gelir ve yaşamının ilk 40 yılını Firavun'un sarayında geçirir. Çıkış, bunu tekrar vurguluyorum, Tanrı'nın kurtuluşunu açıklayan bir kitaptır. Bu kitapta ne bir şeyin başlangıcı ne de sonu vardır. Yaratılış kitabının devamı, çıkış kitabının başı ve Levililer kitabının başlangıcı ise kitabın sonu oluyor. İkinci bölüm şöyle başlar. Levili bir adam kendi oymağından bir kızla evlendi. Kadın gebe kaldı, bir oğlan doğurdu. Güzel bir çocuk olduğunu görünce onu 3 ay gizledi. Eski bir hikaye diyoruz ya, bir erkek bir kadını görüyor, aşık oluyor ve onunla evleniyor. Kız da adamı seviyor, hamile kalıp bir çocuk doğuruyor. Bu bizim insansal yaşamımızdır ve önümüzdeki olay da bunu anlatıyor. Musa kendi ailesi ve durumu hakkında yazıyor. Bu alçak gönüllü bir yaşam öyküsüdür. Bu nedenle kutsal kitabın başka yerlerine bakarak bu bölüm hakkında daha fazla bilgiye sahip olabiliyoruz. Bizler genellikle kendi ailemiz hakkında her ayrıntıyı anlatmaya çalışırız, değil mi? Ama Musa burada kendi ailesinin adını bile vermiyor. Onlar normal insanlardı ve kölelik altındaydılar. Burada bize onların Levi soyundan geldikleri anlatılıyor. Musa'nın burada bize ailesine ilişkin aktardıkları bu kadardır. Daha sonra Musa'nın babasının adı Amram olarak verilir çıkış 6:20'de. Yani bu ikinci bölümün ilk ayetinde Levili bir adam diye kendisinden söz eden kişi Harun ile Musa'nın babasıdır. Soy ağacını incelersek göreceğiz ki Amram Levi'nin torunudur. Musa sağlıklı ve güzel bir bebekti. En azından ciğerleri güçlüydü. Musa'nın annesi Yokabet çocuğun ağlayışından dolayı daha fazla onu gizleyemeyeceğini anlayınca hasır bir sepet alıp katran ve ziftle sıvadı, içine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı diyor Çıkış 2. bölüm 3. ayette. Ailesi başlangıçta Musa'yı sakladı ama o gün geldi ki Musa'yı saklayamadılar. Çünkü Musa yüksek sesle ağlıyordu. Aradan birkaç yıl geçtikten sonra Tanrı Musa'yı kendi konuşmacısı olarak çağırıp Firavun'a göndermek istediği zaman Musa önceleri ben konuşamam diye itiraz etti. Bizler de bebekler gibi avaz avaz bağırabiliriz ama büyükler olarak Rab için sesimizi çıkarmayız genellikle, değil mi? Musa'nın annesi Yokabet Rab'be güvenen bir kadındı. Ama aynı zamanda kendine düşen görevi yapmasını biliyordu. Bazen dindar kişilerin tüm işlerini Tanrı'ya bıraktıklarını duyarız. Evet, biz elimizden geleni yaptığımıza emin olurken aynı zamanda o işi Tanrı'nın eline teslim etmeliyiz. Yokabet Tanrı'ya güvenmiyorum deyip de çocuğu evde saklamaya devam etseydi onu kaybedecekti. Ne yaptı? Hasır bir sepet aldı. Kardeşim, Yokabet'in yani Musa'nın annesinin Rab'be imanı vardı. Ama bu imanı kör bir iman değildir. Tersine görünmeyeni görmektir. Ama aynı zamanda göreni de görmektir. Birçok dinden insan bu anneden başka şekilde hareket edeceğini söyleyebilir. Böyle bir durumda Rab'be güvenmek gerekir. Rab'be güvenmek harika bir şeydir ama böyle bir durumda bir bekçinin kapı önünden geçerken bu bebeğin bağırmayacağını kim garanti edebilirdi? Eğer anne hem Rab'be güvenip hem de önlem almasaydı bu Musa'nın ölümü olurdu. Bazıları diyebilir ki bekçi kapı önünden geçerken bebek Musa ağlamayacaktı. Peki bunu nereden biliyorsun? Tanrı bizim kardeşim imanımızın sağlam ve sağlıklı olmasını istiyor. Tanrı hiçbir zaman aptalca işler yapmamızı istemez. Yokabet mantıklı hareket ediyor. O küçük bir sepet yapıyor ve Musa'yı içine koyarak Nil nehrine bırakıyor. Eminim ki anne Yokabet ruhsal sezginliğe sahipti. Çocuğun ablası kardeşine ne olacağını görmek için uzaktan gözlüyordu diyor 4. ayette. Anne Yokabet aldığı tüm önlemlere rağmen bir de kızını gözlemci olarak gönderdi. Evet, Rabbin oğlu bebek Musa'yı gözleyeceğine emindi. Yine de herhangi bir gelişmede birinin orada hazır bulunmasını istiyordu. Kuşkusuz Yokabet her adımda Tanrı'ya güvendi ama aynı zamanda Tanrı'nın ona verdiği aklını da kullandı. Çünkü iman körü körüne bir şeye bağlanmak değildir. O sırada Firavun'un kızı yıkanmak için ırmağa indi diyor 5. ayette. Hizmetçileri ırmak kıyısında yürüyorlardı. Sazların arasındaki sepeti görünce Firavun'un kızı onu getirmesi için hizmetçisini gönderdi. Demek ki Yokabet'in imanı gerçekti. Hem sepeti bıraktığı yer hem de zaman uygundu. Rabbin eli küçük Musa'nın yaşamında görülebilir. Biz de mantığımızı kullandığımız zaman Tanrı böyle davranır. Musa'nın annesi hem Tanrı'ya güvendi hem de mantıklı hareket etti. Hizmetçi kız sepeti getirdi. Firavun'un kızı sepeti açınca ağlayan çocuğu gördü. Ona acıyarak bu bir İbrani çocuğu dedi. 6. ayet. Tanrı iki olguyu bir araya getirdi kardeşim. Yani Tanrı bir bebeğin bağırmasını ve bir kadının annelik yüreğini bir araya getirdi. Bebek Musa tam zamanında ağladı. Rab sanki tam o anda küçük Musa'yı cimcikledi ve Musa avazı çıktığı kadar bağırarak ağlamaya başladı. Firavun'un kızı bu ağlama karşısında annelik duygularının yoğun biçimde kamçılandığını hissetmiş olmalıydı. Sonra ne oldu? Çocuğun ablası Firavun'un kızına gidip bir İbrani süt nine çağırayım mı diye sordu. Senin için bebeği emzirsin 7. ayet. Musa'nın kız kardeşi Miryem o anda Musa'nın Tanrı hizmetine hazırlanışında çok önemli bir öneride bulunuyordu. Yıllarca sonra Miryem belki de Musa bebek iken ona yaptığı iyilikleri düşünerek Musa'ya karşı konuşacaktır. Buna şaşmamalıyız. Yüce Tanrı bizim yapımızı çok iyi biliyor. Miryem bir emzikli kadını çağırayım mı diye sorunca Firavun'un kızı olur diye yanıtladı. Kız gidip bebeğin annesini çağırdı. Çıkış 2 ayet 8. Burada tarihsel bir olay yer almaktadır. Biz iman gözüyle bakarak hareket ettiğimiz zaman Tanrı doğaüstü işler yapmaya başlar değerli kardeşim. Birkaç gün önce yavrumu ölümden nasıl kurtaracağım diye dört dönen bir anne birden yavrusunu kurtarmakla kalmıyor, onun yanında kralın sarayında bebeğini yetiştirme ayrıcalığına da sahip oluyor. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi annelik görevini yerine getirmesi için kendisine para bile verilecektir. Bebek Musa'nın annesi gelince herhalde olayların bu şekilde gelişeceğini umduysa da tam bu noktaya geleceği aklının ucundan bile geçmemişti. Firavun'un kızı kadına bu bebeği al, benim için emzir, ücreti neyse veririm dedi. Kadın bebeği alıp emzirdi. Çocuk büyüyünce onu geri getirdi. Firavun'un kızı çocuğu evlat edindi. Onu sudan çıkardım diyerek adını Musa koydu. Çıkış 2, 9 ve 10. ayetler. Musa adı değerli dinleyicilerimiz çekip almak anlamına gelen masa sözcüğünden türedi. Firavun'un kızı doğal olarak ona bu adı verdi çünkü bebeği Nil nehrinin sularından çekip almıştı. Mısırlıların o zamanki törelerine göre Firavun'un kızının ilk doğan oğlu krallık tahtına geçme hakkına sahipti. Kral ile kraliçe çocuksuz olsalardı bu hak Musa'ya geçmiş olacaktı. Musa'nın yaşamının ilk 40 yılı Firavun'un sarayında geçti. Unutmamalıyız ki küçük yaşta annesinin bir süt annesi olarak ona verdiği eğitime rağmen Musa bir Mısırlı olarak yetişti. Ona bakabilseydik, onun tam bir Mısırlıya benzediğini, tam bir Mısırlı gibi konuşup hareket ettiğini görecektik. Yine Çıkış kitabının daha sonraki bölümlerinde göreceğimiz gibi Musa, Midyan diyarına gittiği zaman onu bir Mısırlı olarak karşılayacaklar. Musa, o zamanın en üstün üniversitesi sayılan Güneş Tapınağı'nda eğitimini görmüş olmalıydı. Eski günlerde insanların fazla bilgileri olmadığını sanıyorsak çok yanılıyoruz. Bu insanların astronomi biliminde eriştikleri aşamalar gerçekten şaşırtıcıdır. Örneğin Güneş'in dünyadan ne kadar uzak olduğunu hesaplamışlardı aşağı yukarı. Orta çağlarda dincilik yüzünden insanın bilim açısından gerilemesine bakmalıyız. Çünkü daha önce eski Mısırlılar dünyanın yuvarlak olduğunu yine matematiksel yöntemlerle saptamışlardı. Kimya konusunda bugün bile bizim erişemediğimiz aşamalara erişmişlerdi. Mısırlıların ölülerini nasıl mumyaladıkları hala bir bilmecedir. Binlerce yıl süresince cesetlerin çürümesini önlemeleri kimya alanında oldukça ilerlemeyi gerektirir. Sonra renklerle kumaş ve metal üzerinde işleyişleri de mükemmeldi. Bugün bilimde ilerlediğimizi sanıyoruz ama tüm ilerleyişimize rağmen renklerde aynı canlılığı ve parlaklığı elde edemiyoruz. Eminim ki günümüzün boya imalatçıları o zamanın boya formüllerini elde edebilmek için her şeyi feda ederlerdi. Kazılarda ortaya çıkarılan binlerce yıllık eski Mısır eserlerindeki boyanın parlaklığı, canlılığı ve çarpıcılığı şahanedir. Tüm sanatsal başarılarıyla birlikte Mısırlıların eşsiz kütüphaneleri vardı. Kutsal Söz diyor ki Musa, Mısırlılara özgü tüm bilgelikte eğitilmişti. Onun eğitiminde tek bir eksiklik vardı. Diri Tanrı'nın yolunda eğitilmemişti. Musa'ya gelince eminim ki dinsel konularda da eğitilmişti ama Diri Tanrı konusunda gereken eğitimi almamıştı. Musa'nın karakteri konusunda ona gereken değerden daha düşük bir değer vermeye kalkışmayın. Musa, Mısırlıların tüm bilgi hazinelerine sahipti ama en değerli, en gerekli bilgi hazinesine sahip değildi. Habercilerin İşleri kitabında İsa Mesih'in izleyicilerinden Stefanos tanıklığını verirken Musa'dan şöyle söz etti. Musa bu dönemde doğdu. Tanrı'nın önünde çok güzel bir çocuktu. 3 ay babasının evinde kaldı. Kendisini kaldırıp attıklarında onu Firavun'un kızı aldı ve öz oğlu gibi yetiştirdi. Musa Mısırlıların bilgeliğine yaraşır bir eğitim gördü. Böylece gerek söz söylemede gerekse iş görmede güçlü birisi oldu. Musa 40 yaşına gelince gidip kardeşleri İsrail oğullarını görme düşüncesi doğdu. Bunlardan birinin haksızlığa uğradığını görünce onu savunmaya koştu, canı yananın öcünü aldı, Mısırlıyı öldürdü. Tanrı'nın onun eliyle kurtardığını kardeşleri anlayacak sandı ama onlar bunu anlamadılar. Ertesi gün dövüşmekte olan iki Yahudi'ye rastladı. Onları barışmaya çağırarak, "Arkadaşlar," dedi, "siz kardeşsiniz. Neden birbirinize karşı haksız davranıyorsunuz?" Ama insan kardeşine karşı haksızlıkta bulunan şu sözlerle Musa'yı yanıtladı. "Seni başımıza kim başkan ve yargıç atadı? Yoksa dün o Mısırlıyı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun?" Musa bu sözleri duyunca kaçtı ve Midyan bölgesinde uyruksuz birisi oldu. Orada iki oğul babası oldu. Görüyoruz ki Musa'nın Mısır'da aldığı tüm eğitim bile onun İsrail halkını kölelikten kurtarmasını sağlayamadı. Ne oldu? Bir gün dışarıda gezerken kendi soydaşlarından birinin bir Mısırlı tarafından dövülmekte olduğunu gördü ve Musa Mısırlıyı öldürdü. Bu hareketiyle kendi halkına yardım edebileceğini sanmıştı ama aslında tek bir soydaşını bile kurtaramadı. Tersine az sonra da göreceğimiz gibi Mısır'dan kaçmak zorunda kaldı. Aslında Musa İsrail halkını kurtarma girişimini kendi gücüyle zamanından 40 yıl önce başlatmaya çalışmış ve Rabbin zamanı olmadığı için başarısızlığa uğramıştı. Firavun olayı duyunca Musa'yı öldürtmek istedi diyor 15. ayet. Ancak Musa ondan kaçıp Midyan yöresine gitti. Bir kuyunun başında oturuyordu. Musa Mısır'da 40 yıl geçirdi, eğitim gördü ama Mısır'da gördüğü eğitim daha sonra ona verilecek olan görev için yeterli olmayacaktır. Ve Midyan kahininin 7 kızı vardı. Gelip su çektiler, babalarının sürüsünü suvarmak için tekneleri doldurdular. Çobanlar gelip onları kovdular. Fakat Musa kalktı ve onlara yardım edip sürülerini suvardı. Ve babaları Roy'le geldikleri zaman o dedi, "Nasıl oldu da bugün çabuk geldiniz?" Ve dediler, "Mısırlı bir adam bizi çobanların elinden kurtardı ve bizim için su çekip sürüyü suvardı." Kızlarına dedi, "O nerede şimdi? Bu adamı niçin bıraktınız? Onu çağırın da yemek yesin." Musa Ruel'in yanında kalmayı kabul etti. Ruel de kızı Spora'yı onunla evlendirdi. Çıkış 2:16-21 ayetler arası. Evet, Spora Musa'ya eş olarak verilir ve Musa onu kabul eder. Belki fark etmeye başladınız. Eski antlaşmada adı geçen ünlü kişilerin çoğu karakter olarak Rab İsa'yı bir ya da birkaç açıdan temsil ediyorlar. Bu insanların yaşamları tümüyle İsa Mesih'in karakterini yansıtmaz. Çünkü Rab İsa eşsizdir ama yine de bir ya da birkaç açıdan bize Mesih'in karakterinin bazı yönlerini gösteriyorlar. Musa'nın hayatına baktığımızda açıkça görüyoruz ki o bir katildi. Yani kendi görüşlerine, kendi duygularına kapılarak kızmış ve bir adamı öldürmüştü. Mesih'in karakter yapısına baktığımızda bunun tam tersini görüyoruz. İsa her yönden kusursuzdu. Onda günahın gölgesi bile yoktu. O zaman sorabiliriz, Musa ne açıdan Mesih'e benziyordu? Şu açıdan, Mesih dünyadaki tüm insanları günahlarının yaraştırdığı yargıdan kurtarmak için Tanrı özünden çıkıp dünyamıza gelmişti. Yani sonsuzlukta insanları kurtarmak için seçilmişti. Musa da Tanrı'nın halkını Mısır'daki kölelikten kurtarmak için Rab tarafından seçilmişti. Rab ise kendi halkı tarafından reddedilmişti. Musa da kendi halkı tarafından reddedildi ve Yahudi olmayan bir aileden gelin almak zorunda kaldı. Tabii tüm bunlar Rabbin sonsuz ve evrensel tasarıları içerisinde oldu. Daha sonra göreceğiz ki Musa İsrail halkının kurtarıcısı olarak yine ortaya çıkacak ve İsrail halkını Mısır kralının elinden kurtaracaktır. İsa Mesih'in örneğine bakarsak burada da bir paralellik görebiliyoruz. İsa önce İsrail halkına geliyor. İsrail onu reddediyor ve Yahudi olmayan milletler arasından kendisi için bir gelin seçiyor. Bu gelin mecazi anlamında onun kilisesi yani Mesih inanlılar topluluğudur. Bunun derin anlamlarını fazla irdelemeden kısaca diyebilirim ki Rab İsa'ya iman eden insanlar onun bedeni olan kilise topluluğunu oluşturur ve Rab İsa bu evrensel topluluğu kendi gelini olarak görüyor. Sadakat açısından kilisenin ona sadık kalmasını bekler. Şimdi Musa'yı Midyan diyarında görüyoruz. Burası 40 yıllık bir süre için onun yurdu olacaktır. İki oğlu olacak ve İsrailoğullarını Mısır'daki kölelikten kurtarabilmesi için burada eğitimine başlayacaktır. Musa'nın evliliği konusunda birçok sorular sorulmaktadır. Eminim ki eşine bağlı kalmıştır ama aralarındaki ilişkinin ideal olduğunu sanmıyorum. Spor adı serçe anlamına geliyor. Bu kadının ufak tefek yapısı olduğunu tahmin edebiliriz. Spora bir oğlan doğurdu. Musa, bu yabancı diyarda garibim diyerek çocuğa Gerşom adını verdi. Aradan yıllar geçti. Bu arada Mısır kralı öldü. İsrailliler hala kölelik altında inliyor, feryat ediyorlardı. Sonunda yakarışları Tanrı'ya erişti. Tanrı iniltilerini duydu. İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmayı anımsadı. İsrailoğullarına baktı ve onlara ilgi gösterdi diyor Çıkış 2. bölüm 22-25 ayetler arasında. Burada Rab, Mısır'da kölelik altında inleyen İsrailoğullarını kurtarmak için hazırlık yapıyor. Musa'nın 40 yıllık eğitim süresi dolmak üzeredir. Rab'bin gözünde bu adam ona verilecek görev için hazırlanmış durumdadır. Bu noktada şunu ifade etmeliyim. Rab İsrailoğullarını kurtarmaya hazırlanırken onların üstün yetenekleri olup olmadığını sormadı. Aslında bu halk çok aciz durumdaydı. Mısır kralına karşı baş kaldıracak durumda değillerdi. Aynı zamanda bu insanlar Rab'be sadık kalmış bir halk da değildi. Onları kurtarmak için gerekçe olarak onların sadakati gösterilemezdi. Yani Rab, bu insanlar putperest değiller, onun için onları kurtarayım demedi. Rabbin kurtarmak istediği bu halk, Tanrı'ya karşı en sadakatsiz, en putperest bir halktı. Daha sonra göreceğiz, Rab onları Mısır'dan kurtaracak ve özgürlüklerine kavuşacaklar. Diri ve tek Tanrı'ya nasıl tapınılması konusunda Rab'den yönergeler alacaklar ama ilk fırsatta yine altından bir buzağı yapıp puta tapınacaklardır. İşte Rab'bin kurtaracağı insanlar böyleydi. Onlar baskı altında inledikleri için ve Rab'bin seçmiş olduğu bir halk olarak Rab'bin merhametine kavuşmuşlardı. Rab duruma müdahale etmeseydi Mısır'da yok olup gideceklerdi. Rab İsrail halkını kurtarması gerektiğini iki gerekçeye bağladı. İlkin onların inleyişini duydu, ikinci olarak da İbrahim'e, İshak'a ve Yakub'a vermiş olduğu vaadinden dolayı. İsrail halkının çaresiz durumu ve bu çaresizlik içerisinde Tanrı'ya yakarmaları Rab'bin yüreğinde bir şeyler yaptı diyebiliriz ve onu harekete geçirdi. Daha önceleri İbrahim'in soyuna vaat edilen ülkeye getireceği konusunda bir vaat vermişti. Şimdi bunu gerçekleştirmek için bir plan başlattı. Önce bu halkı kölelikten kurtaracak ve hemen onları vaat edilen ülkeye doğru yönlendirecekti. Eğer sen, değerli kardeşim, İsa Mesih'te kurtuluş bulmuş biriysen, Rab seni iyi biri, akıllı, iyi bir aile içinde yetiştiğin, belli kuralları yerine getirdiğin için kurtarmadı. Rab İsrail halkını hangi gerekçeye dayanarak kurtarmışsa bizi de aynı gerekçeye dayanarak kurtardı. Bizim kendi varlığımızda kurtuluşu hak ettirecek hiçbir özelliğimiz yoktur. Tanrı bunu sözünde açıkça belirtir. Biz hiçbir iyi şeyi hak etmemişken Rab bizi kurtardı. Paulus Roma'daki inanlılar topluluğuna şöyle yazdı. Tümü günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Onlar karşılık ödemeden Tanrı'nın kayrasından yararlanarak Mesih İsa'da sağlanan kurtulmalık aracılığıyla doğrulukla donatıldılar. Bu ayetlerde karşılık ödemeden sözcüğüne dikkat edin. Bunun anlamı bizde hiçbir gerekçe bulmadan demektir. Rabbin sevgisi bir kurtarıcı sağladı. Tanrı bizi öylesine sevdi ki kendi oğlunu verdi diyor Yuhanna. Ne var ki bizi kurtaran onun sevgisi değil, onun merhameti kayrasıydı. Rab İsa'da olan kurtarış aracılığıyla hiçbir neden olmadan kayrasının zenginliğine göre kurtuluyoruz. Birçok insan Tanrı'nın kendilerinde kurtuluşa layık bir şeyler görmüş olduğuna inanıyor. Güya Tanrı onlarda günah görmüş ama kurtuluşlarından sonra çok şeker insanlar olacaklarını da görmüş. Açıkça konuşabilir miyim kardeşim? Bu düşünce tamamıyla yanlıştır. Hiçbir zaman tatlı şeker insanlar değiliz. Her birimiz içinde yararlı bir şey konut kurmayan eski tabiatımıza sahibiz. Paulus şöyle diyor. Çünkü içimde yani bedenimin gereksiz isteklerinde yararlı bir şeyin konut kurmadığını biliyorum. iyi bir insanın olmadığını düşünmek hiç de hoşumuza gitmiyor değil mi? İçimizde hiçbir zaman yararlı bir şey olmadı. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Bu yüzden kurtulduktan sonra Tanrı bize yeni bir tabiat verir ve bu eski tabiatımız yani eski doğamız gün be gün yıkılmalı. Rab Yahudi halkında iyi bir şey görmedi ama Yahudi halkı köle olduklarında Rab'be seslendikleri zaman onları duydu ve kurtardı. Tanrı bizim umutsuz durumumuzu da görüp bizi kurtardı. Onun insanlığa ilişkin bir planında sen ne düşünüyorsun diye bize sormadı. Sizi kurtarmak için planım budur. Severseniz öyle yapacağım demedi. Kesinlikle hayır. Tanrı Baba dünyayı öyle sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki bu oğul dünyanın günahları için ölsün. Oğul da bu dünyaya gelmeye hazırdı. Tanrı kurtuluşa ilişkin Rab İsa Mesih'e güvenen herkesi kurtarmaya hazırdır. Tanrı bize, size sunduğum kurtarış budur. Ya al ya da reddet der. Rab her birimizin kurtulmasını istiyor kardeşim. Seçim özgürlüğünü ama bize bırakıyor. Kardeşim İsrail halkının Mısır'dan ve oradaki boyunduruktan kurtuluşu ileride Rabbin gerçekleştireceği günahtan kurtuluşun bir gölgesiydi. İsrail halkı kurtuluşu hak edecek hiçbir şey yapmamıştı. Ama Rab onları sevdiği ve onlara acıdığı için kurtuluşu sağladı. Bizim kendi ruhsal hayatımızda da Rabbin kurtarışını hak ettirecek hiçbir meziyetimiz yoktur. Rab bizim aciz ve günahlı durumumuza bakıyor ve bize acıdığı için gereken kurtuluşu sağlıyor. Bizde kurtuluşu gerektirecek hiçbir çekiciliğimiz yoktur. Rab İbrahim, İshak ve Yakub'a verdiği vaadi yerine getirmek için onları Mısır'dan kurtardı. Bizim kurtuluşumuz da İsa Mesih'te verilen vaade dayanır. Rab diyor ki, her kim onun çarmıh üzerinde günahlar için öldüğüne ve ölümden dirildiğine iman ederse kurtulacaktır. İşte Rabbin vaadi budur ve bu vaade göre bizi kurtarır kardeşim.